Ayrım 38.
O iç işleri sen devlet bakanı olarak görev yükleneceksin. Mükerrem Bey sevinç içindeydi. Eğilip elini öpmek istedi. Merakını da gizleyemiyordu. Ethem Bey'i nasıl takdir ettiniz efendim? Adnan Bey oturduğu masadan başını kaldırdı. Gözlerini Mükerrem Bey'in gözlerine dikti. Seni ilk kez Aydın'da Ramazan Paşa Camii'nin önünde görmüştüm. Başın önündeydi ama gözlerin merakla ne olup bittiğini seyrediyordu. Ne serüvenci adam demiştim. Hiç değişmemiş. O gece Adnan Bey'in eve gelmesi beklenmiyordu. Ayhan Hanım provalarını yapacaktı. Çağdaş Fürstin'deki rolünü çok önemsiyordu. Daha evvelce bu operanın sahnelenmesi söz konusu olduğunda Ferit Bey Ayhan Hanım'a bu oyunun dikkat edilecek noktalarını ayrıntılı olarak anlatmış ve istersen bu oyunla doruklara çıkarsın demişti. Bu fırsat önündeydi. Ayhan Hanım doruklardan hoşlanırdı. Rinde kapıda göründü. Yüzünde garipsenebilecek bir sevinç vardı. Söylediklerime inanmayacaksınız. Adnan Bey geldi. Hem de otomobili kendisi sürüyor. Ayhan Hanım şaşırdı. Pencereden baktı. Gerçekten kapının önündeki simsiyah Packard arabanın direksiyonunda Adnan Bey oturuyordu. Hayri Efendi kapıya gelmiş ve Ayhan Hanım'ın hemen hazırlanmasını, birkaç dakika sonra beyefendinin gelip kendisini yemeğe götüreceğini bildirmişti. Hayri Efendi şaşkındı. Ayhan Hanım üstünü değiştirdi. Gerçekten birkaç dakika içinde hazırlanmıştı. Aşağı indiğinde Packard'ın kapısını Adnan Bey açtı. Şöyle yanıma otur, baş başa bir yemek yiyelim. Çankaya sırtlarına dayanan bir yerde küçük bir lokanta ölgün ışıklarıyla misafirlerini bekliyordu. Adnan Bey lokantaya başka müşteri alınmamasını ricasını bir vesileyle iletmiş ve lokanta tamamen bu iki hatırlı misafire ayrılmıştı. Ankara gecelerinde nadir rastlanan Meltemlerden biri vardı. İnsanı sıkıntıya sokmayan bir serinlik hissediliyordu. Adnan Bey, Çağdaş Fürstin'den sonra Ayhan Hanım'ın artık operadan istifa etmesini ve tamamen kendisiyle meşgul olmasını istiyordu. Bir saniyelik bir cesaret bizi ömür boyu birlikteliğe götürebilir. İlk iş atıldığında insanı şaşkına çevirip büyük hayallerin girdabına atabilecek böyle bir hatırlatma cümlesi Ayhan Hanım'da istenen etkiyi göstermedi. Çocukluğundan beri operada gelmek istediği bir yer vardı ve bu büyük zirvenin eteklerinden yukarıya yükselişinin zahmetlerini yüklenmeye ve hiçbir kuşkuya meydan vermeyecek bir başarıyla doruğa çıkmak istiyordu. Sana şükran borçluyum Adnan. Ama hayatımın başarılarını senin gölgende değil, kendi gayretimin sonucunda sağlamak isterim. Ben opera için varım ve onunla varlığımı sürdüreceğim. Hayatımın bütün gururlarını bana verdin. Ne olur bunları benden alma. Sadece seninle paylaştığım sürece tut beni. Adnan Bey böyle bir cümlenin hazırlıklı bir ifade olmasını düşünmüyordu. Ayhan Hanım'ın sözlerinden içten gelen bir meslek iddiası vardı. Ömrünün tamamını mesleğine adamış kadın ciddiyeti her kelimeyi dikkatle seçmiş ve bir cümlede özetlemişti. Yemek tadını kaçırmamıştı. Ama Adnan Bey, Ayhan Hanım'ı operadan koparıp eve kapatmayı başaramayacağının kuşkusuna kapılmıştı. Şanslarını ve fırsatlarını sonuna kadar kullanacak ve bir gün mutlaka Ayhan Hanım'ın kendiliğinden gelip operadan ayrıldığını söylemesini bekleyecekti. Buna inanıyordu. Şimdilik bu konuşmayı burada kapatmak ve mümkün olan azami ölçüde bu beraberliği mutlu bir gecenin paylaşımına dönüştürmek istiyordu. Kendini Ayhan Hanım'a karşı bir yanlışlığın içinde görmüyordu. Ona geleceğiyle ilgili hiçbir yanlış ümit vermemişti. Aksine evine, eşine, ailesine olan bağlılığını her fırsatta gösteriyordu. Ayhan Hanım her vesileyle Adnan Bey'in daim bir Berin Hanım hayranlığı ve sevgisi içinde olduğunu görüyordu. Bazen genç kızlığın heyecanlı duygularıyla bu bağlılık ve sevginin hürmetini kıskanıyor, bazen de böyle bir sevginin ortaklığındaki yerini ve değerini görerek onurlanıyordu. Ara sıra kulağına bazı ilişkileri olduğu şeklinde gelen bilgilerin amaçlı bir kışkırtma ve kıskandırma isteğinden başka bir şey olmadığı tesellisindeydi. Operayı bırakıp bütün vaktini kendine ayırması isteği bu dedikodulara hak verdirecek bir ihtimal bulunmadığının işaretiydi. Ayhan Hanım bu geceyi isterse hayatının bir dönüm noktası yapabileceği tesellisinde değerlendirmedi. Gerçekleri görmek sanki naturasının en belirgin niteliğiydi ve bunu kullanmada zaaf göstermeyecekti. Geceye biraz duygusal serinlik katmak istedi. Bahçe çok güzel, uzun süredir seninle el ele yürümedik. Ne dersin, dolaşalım mı? Adnan Bey elini Ayhan Hanım'ın omzuna koydu. Kendine çekti. Başı artık kendi omzundaydı. Geniş alnın üzerindeki o kumral da bir mutlulukla boyun eğmiş ve eteklerini Adnan Bey'in omzuna sermişti. Ölgün ışıkların altında bahçenin bembeyaz çakılı yolunda dolaşıyorlardı. Bahçenin ortasındaki havuzun yanına geldiler. Fıskiyenin damlalarında lacivert gecenin tenine işlenmiş ışıklı serinlik vardı. Bu küçük damlalar Ayhan Hanım'ın tenine düşüyor ve onu nemli bir sevinçle mutlu ediyordu. Birden eli boynuna gitti ve küçük bir çığlıkla irkildi. Kolyem. Ayhan Hanım iliklerine kadar titredi. Adnan Bey'in kendisine hediye ettiği kolye kaybolmuştu. Böyle güzelliklerle dolu olduğuna sevindiği bir gecede kolyenin kaybolmasını kötü bir haber almış gibi üzüntüyle karşıladı. Sofradayken boynumdaydı. Gezerken düşürdük galiba. Sesi mahzunlaşmış, neredeyse ağlayacak kadar duygularını acıtmıştı. Gecenin yarısında çakıllı yolda kolyenin bulunması adeta imkansızdı. Ayhan Hanım ısrarla aranıp bulunmasını istiyordu. Adnan Bey de aramaya katılmış, bütün dikkatini küçük taşlar arasında kaybolan kolyeye yoğunlaştırmıştı. Güvercin göğsü rengindeki bu gök yakut, çok itinalı bir kuyumcunun elinde işlenmişti. Adnan Bey bu güvercin göğsünün Ayhan Hanım'ın resminde boş duran göğsüne çok yakışacağını düşünmüş ve Frangulli'nin mahir ellerinde işlenmiş mücevheri bu gerdana kendi eliyle takmıştı. Gök yakutun en değerli türü denilen dede külahını tecrübeli mücevherciler işlemişti. Adnan Bey bu kolyeyi takarken Ayhan Hanım'ın gözlerinin içine bakmış ve bir gün sana Osmanlı mücevherciliğinde gök yakutun hikayesini anlatırım demiş, sonra kısaca üç büyük taşın öyküsünü aktarmıştı. Şarap renkli yakut ile güvercin göğüslü gök yakutun yanında lekesiz yeşil zümrüdün bir sevda şahitliği olduğunu anlatmıştı. Şimdi bu sevda şahitliği artık Ayhan Hanım'ın boynunda değildi. Dakikalarca Adnan Bey ile yan yana kolyesini aramışlardı. Garsonlar lokantanın fenerlerini çakılların üzerine tutuyor ve bulunmasına dua ediyorlardı. Ayhan Hanım bulunmadan gitmem diye ısrar ediyor, kolye bulununcaya kadar mutlaka arayacağını söylüyordu. Belli ki Ayhan Hanım'ın talihi bu gece yorgundu. Birden yağmur boşandı. Çakıllı yolun etrafındaki kırmızı topraklı çiçeklikler birdenbire çamur haline gelmiş, her ikisinin de ayakları bileklerine kadar balçağa gömülmüştü. Çamurdan yürüyemez haldeydiler. Ayhan Hanım, güzelliklerin birleştiği bir gecenin böyle sevimsiz bir kayıpla bitmesinden yorgundu. Eve dönmeye karar verdiler. Yol boyunca konuşmadılar. Adnan Bey evin önünde Ayhan Hanım'ı yolcularken hüzünlüydü. Başını Ayhan Hanım'ın göğsüne yasladı. Ayhan Hanım insiyaki olarak elini boynuna götürdü ve yavaş yavaş göğsüne doğru indirdi. Ne kadar üzgün ve perişan olduğumu bilemezsin. Gözlerinden damlalar boşandı. Hıçkırıklar boğazındaki bütün düğümleri çözmüş, sağlık sokağın neredeyse bütün pencerelerinde yankılanmaya başlamıştı. Ayhan Hanım kasıklarını tuttu. Bir ağır sancıyla kıvranmış gibiydi. Adnan Bey işin büyümesini önlemek için ıslak gözlerini öptü, sesi telaşlıydı. Neyin var? Ayhan Hanım boynunu büktü. İstifini bozmadan acısını fısıldadı. Nasıl utandığımı bilemezsin. Bir hediyeye sahip çıkamayan, küçük ve beceriksiz bir kız gibi mahcubum. Adnan Bey iki eliyle Ayhan'ın yüzünü avuçladı, iki kulağının memelerini küçük okşamalarla sıktı ve bıraktı. Bu gece ikimizin de kulağına küpe olsun. Adnan Bey'in merak ettiği konu Ayhan Hanım'ın hamileliğiydi. Mükerrem Bey güvendiği bir doktor arkadaşının tıbbi kontrolü altında hamileliğin gidişini izliyor ve aldığı bilgileri makul aralıklarla Adnan Bey'e intikal ettiriyordu. Ayhan Hanım'ın bir iki ay içinde Adnan Bey'e bir veliaht daha vereceğinden emindi. Mükerrem Bey'in sevinçli haber tebliğinde bile işinin ciddiyetini koruyan bir hekim sertliği vardı. Yaz başında bekliyoruz, kontroller yapılıyor. Zaman zaman Fahri Bey de nezaret ediyor. Endişe etmeyiniz. Alaaddin Bey çok hazık bir hekimdir. Adnan Bey bir hayal dünyasından dönüyormuş gibi yine delikanlının heyecanı ve samimi günlerine döndü. O günlerin heyecanında ruhunun terbiye edildiği bir manevi lezzet tadar ve o manevi lezzeti başkalarıyla paylaşacak kadar olgunlaştığının gururunu duyardı. Şimdi yeniden bir manevi haz tadıyor ve bu hazın saltanat süreceği ruh olgunluğunun vardığı iftihar noktasında kendisini sabra alıştırıyordu. Çocuklar kadar sevinçliyim desem gülüp geçeceksin doktor. Mükerrem Bey nice baba adayının böylesine duygularla heyecan ve gurur duyduğunun örneklerini görmüş ve hepsinin aynı tevazu içinde beklediklerini seyretmişti. Adnan Bey'in heyecanını daha ilk günden fark etmiş ve sevincin sürmesi için gereken bütün önlemleri almış ve Ankara'nın en iyi hekimlerini bu doğum için görevlendirmişti. Adnan Bey bazen kendi yaşamından dert yanan insanların cesur duygularını yaşar, bazen hoyrat bir yalnızlık pençesinde kıvranmış gibi içine kapanıp günlerce sessizliğe gömülürdü. Bir kızım olsun diye hayıflanmıştı. Babaannesi Fıtnat Hanım'ı, annesi Tevhide Hanım'ı, ablası Türkan'ı hayal ettirecek hatıra güzelliği istiyordu. Biliyor musun doktor, Mebusum'un ilk yıllarında Yahya Kemal Bey'le iyi dostluklar kurmuştum. Mevlana'yı bir de ondan dinlemiştim. Neylerle tutuşmuş gibiydi. Üsküp lehçesinin kıvraklığında meyhaneyi cennete açmış, saki gibi mutluydu. Berin Hanım'ın kucağında Yüksel'i görünce biraz da gıptayla seyretmiş ve alemi onurlandıran bir ihtifatla gönlümüzü almıştı. İşte Engin'deki sessizliğe seda verecek varlık. Adnan Bey son birkaç cümleyle asıl noktaya gelip doktoru hassas olduğu konuda bir kere daha uyarmayı düşündü. O gece bir gerçeği yakaladım ve bir daha asla peşini bırakmadım. Anladım ki hayatın hiçbir hedefine bir köhne tevekküle varılamaz. Mükerrem Bey birdenbire bu duygulanmanın sebebini anlamamıştı. Açıkça sorup öğrenmenin de çok meraklı insan izlenimi yaratmasından çekindi. Kendince küçük yorumlar yapıp bir büyük yanlışlığa meydan vermemek için beklemeyi uygun buldu. Adnan Bey doktoru iyi tanıyordu. Onun sabır diye geleceğin dehlizlerinde meraklarını dinlendirmesini biliyordu ve daha fazla o serin koridorda dolaşmasını istemedi. Ayhan yüzünden çok kişiyi kırdığımın farkındayım. Ama onsuz kendimin kırıldığının da farkındayım. Yahya Kemal Bey bana hayattan kam almayı öğütlemişti. Mükerrem Bey hala Adnan Bey'in böylesine hüzünlü ve sabırlı bir arzuyla doğumu beklemesini kavrayamamıştı. Adnan Bey hayattan tat alınmasını anlatıyor, asırlar boyu yaşansa bile ömrün bir nihayete ereceğini bilmenin rahatlığıyla kendini biraz da kapıp koyuveriyordu. Birden Mükerrem Bey'e döndü. Haydi evlerimize gidelim doktor. Birlikte merdivenlerden aşağı indiler. Özel kalem müdürü Adnan Bey'e küçük bir not uzattı. Adnan Bey yazıyı okudu. Yüzünde bir mahzun manzara belirdi. Küçük mektubu Muzaffer Bey'e iade etti. Bir hadise çıkmasını istemiyorum. Gelişmelerden beni mutlaka haberdar edin. Oldsmobile opera binasının önünde durdu. Şoför Saim Efendi hızlı adımlarla içeri girip elindeki mektubu Ferit Bey'in sekreterine uzattı. Ayhan Hanım gönderdi, çok acilmiş. Ferit Bey küçük notu okudu ve koltuğuna gerindi. Ayhan Hanım mazeretini birkaç cümlede özetlemiş, mürekkebin üzerine birkaç damla hüzün düşürmüştü. Bu mektup sadece içinde bulunduğu fevkalade durumun bildirilmesi değil, biraz da son bulan evliliğin son günleriyle ilgili özür cümleleriydi. Ferit Bey, hayatımda hiç bu kadar üzülmemiştim. Bu halimi kimselerin anlaması mümkün değil. Şimdi sizin bağışlayıcı hatıralarınızdayım. Adnan Bey'i deliler gibi seviyorum. Deliler gibi. Sevmenin aklı başında olanı sizden öğrenmiştim. Yorgunum, üzgünüm, hatta perişanım. Beni lütfen Çağdaş Fürstünden affediniz. Bu nimete talip yüzlerce soprağını bulursunuz. Hayranlık ve şükranla. Ayhan. Ferit Bey telefona sarılıp Ayhan Hanım'ı teselli etmek istedi. İçinde biraz da nelerin olup bittiğini öğrenmek isteyen küçük kıskançlıklar ve sabırlı meraklar vardı. Sonra vazgeçti, mektupla birkaç küçük teselli cümlesi yazmayı uygun buldu. Ayhan, deliler gibi sevmenin ne olduğunu iyi bilirim. Sıkıntıların için bir hizmetim gerekirse hazırım. Ancak hiçbir delilik seni hedef ve kararlılığından alıkoymamalıdır. Çağdaş prensesliğinin tahtına senden başka hiç kimse oturamaz. Şimdi derhal hazırlan ve hemen provaya gel. Fevkalade mazeretin için provaları 2 saat erteledim. Gözlerini öperim. Hasan Ferit. Saim Efendi Ferit Bey'in küçük mektubunu Rinda'ya verdi. Mutlaka hanımefendiye verilecekmiş. Rinda mektubu vermek için Ayhan Hanım'ın odasına yöneldi. Önceki gecenin yağmurlu macerasından sonra Ayhan Hanım içeriye yalınayak gelmiş, o telaş içinde ayakkabılarının tekini lokantanın çamurlu çiçekliklerinde unutmuştu. Adnan Bey öğleye doğru bir büyük paket göndermişti. Ayhan Hanım telaşla paketi açtı. Büyük kutunun içine bir düzine kahverengi küçük pazen torbalar konulmuştu. Her torbanın ağzı limon sarısı kordonlarla sıkılıp birbirini izleyen iki küçük fiyonkla kapatılmıştı. Bazen torbaların üzerinde tahin renkli gotik harflerle tanca ayakkabıları yazılıydı. Büyük kutunun üzerinde ince bir altın zincirle bağlanmış küçük kutu duruyordu. Kutu Adnan Bey'in özel zarflarından birine tutturulmuştu. Ayhan Hanım kutuyu açtı. İçinde bir çift küpe duruyordu. Önceki gece kaybettiği gök yakutundan yapılmış iki iri taş, kenarları pırlantayla süslenmiş ve platin bir zemine yerleştirilmişti. Ayhan Hanım küpeleri kulaklarına taktıktan sonra konsolun aynasında kendini seyretmek istedi. Adnan Bey'in resmindeki gülüşünde o hüzünlü manzara gitmiş, yerine haşarı bir çocuğun sevimli kurnazlığı yerleşmişti. Adnan Bey mektubu kısaydı. Tatarım. Kalenderde deniz mavi ve sakin. Çimenlerin zümrüdüne yakut gibi güller yerleştirdim. Kolyeni buldurdum. Avcumun içinde. Kavuşmak için önce bana kavuşmalısın. Bekliyorum. Haydi güzel boynunu uzat. Seni şefkatle seven Adnan. Ayhan Hanım elini boynuna götürdü. Çenesinin altından göğüs çizgisine kadar elinin içiyle bir sedef düzlüğü okşar gibi gezdirdi. Küpeler kulağındaydı. Gözlerindeki hüzün kaybolmuş, yerine uçarı bir genç kızın sevinci almıştı. Bu sevinç hatlarının bütün güzelliklerini ortaya çıkarmıştı. Bu hatları gururla seyretti. Adnan Bey'in gece sabaha kadar lokanta bahçesinin altını üstüne getirip kolyeyi buldurmak istemesi iliklerine işlemiş bir şükran duygusu yaratmıştı. Adnan Bey kendisini bekliyordu. Zarfın içine uçak bileti konmuştu. Rinda, Ferit Bey'in gönderdiği küçük mektubu uzattı. Saim Efendi getirdi, önemliymiş. Ayhan Hanım mektubu telaşla açtı. Okudu, bir süre durdu. Gözlerini kapattı. Huşu içindeydi. İki ayrı davet karşısındaydı. İkisi de hayatının en güzel günlerinde en etkili hatıralarını yaşatan insanlardı. İkisinin de davetinde Ayhan'ı kayıran samimi duygular ve hürmetkarlık vardı. Böyle bir muhasebede bırakılmasını kendine haksızlık gibi değerlendiriyordu. Vereceği kararın kendi hayatını yönlendiren sorumluluk tarifi olduğunu anlamıştı. Bu kararın tercih dirhemleri önündeydi. Kefelerden birine bir iki küçük dirhem atarak ağır gelmesini sağlamak, sanıldığı gibi diğerini gözden çıkarmak anlamına gelmemeliydi. Ama hayatın lezzetleri kadar sorumlulukları da vardı ve Ayhan Hanım bu sorumluluk imtihanının kapısındaydı. Ya ne yapacağını beceremeyen bir tembel gibi girip utançla çıkacak ya da bütün imkanlarını kullanıp bu imtihandan yüz akıyla geçecekti. Nimetler kapısının önündeydi. Elini uzattığında hepsine sahip olabilirdi. Fırsatlar sanki geçtiği yollara dizilmiş ve içinden istediğini seçmesi kendisinden istenmişti. Bütün imkan ve fırsatların yanında sorumlulukları da vardı ve bunların da yerine getirilmesinin görevlisi kendisiydi. Nasıl bir karar süzgecinden geçmekte olduğunu anlamış ve isabetli kararın cesaretini göstermişti. Rinda, elbisemi hazırla. Saim Efendi hazır olsun. Provaya gidiyoruz, geç kaldık. Hızlı adımlarla odasına girdi ve geri döndü. Telefona sarıldı. Muzaffer Bey, beyefendiye şükranlarımı arz ediniz ama provaya geciktim. Ankara'yı teşriflerinde, emirlerinde olacağım. Sonra yumuşak bir sesle ekledi. Tarifsiz hasretler içindeyim. 18. Bölüm. Artık bu haftadan itibaren 70 yaşındayım. Güçlükle çıktığım tepenin ta başındayım. Yahya Kemal. Ben bir şair aşıkım. Elimde bir kırık saz. Yapyalnız yaşıyorum. Derdim çok, sevincim az. Nazım Hikmet. Kalenderdeki inşaat tamamlanmış ve eşya yerleştirilmeye başlanmıştı. Adnan Bey son hazırlıklarını gözden geçiriyordu. Boğaza bakan geniş salonun büyük duvarının ortasına şömine yapılmasını istemiş, Çakırbeyli çiftliğindeki büyük şöminenin sökülüp bu binaya yerleştirilmesini sağlamıştı. Şöminenin üzerine Ayhan Hanım'ın bir resmi konulmuştu. Foto Osman tarafından çekilen resim ışığı arkadan alıyordu. Ustaca yerleştirilmiş ampuller sanki saçların kumrallığına nadir görünür güzellikte bir mehtap düşürmüştü. Saçlar sağ omuz üzerinden alınmış ve göğüs kısmına dağıtılmıştı. Boynunda kaybolan kolye vardı. Omuzlarının üzerinden geniş iki klapa ile göğüslerine doğru inen brokar elbisenin gümüşü zemininde mis kokulu iğde dallarının desenleri vardı. Renkler arasındaki koyuluk farkı her ışık değişiminde saçlardaki mehtaba bir başka manzara katıyordu. Bu intizam cennetinden nasılsa kurtulmuş birkaç tel ışıklar altında birer isyankar kadar mağrur ve sabırlıydı. Bu evi Ayhan Hanım için yaptırıyordu. Florya'daki başbakanlık konutunda buluşmalarının artık istenen rahatlığı vermediği endişesine kapılmıştı. Zaman zaman Bayar Florya Cumhurbaşkanlığı köşküne geliyor, sabahları denize girdikten sonra boynuzuna sarınıp başvekilliğiyle görüşmek için Adnan Bey'e tahsis edilmiş küçük köşke uğruyordu. Böyle durumlarda Ayhan Hanım'ın içeride adeta hapis hayatı yaşar gibi bu sohbetin bitmesini beklemesi azap haline almıştı. Ayhan Hanım kendini haklı görüyor ve genç bir kadını sabahın keyifli saatlerinde sevgilisinden mahrum bırakmaya kimsenin hakkı olmaması gerekir diyordu. Adnan Bey bu azabı fark etmiş ve bir çare bulmak zorunda olduğunu anlamıştı. Kalenderdeki ev bir kartal yuvasıydı. Üst katın balkonundan bütün boğaz ayakları altındaydı. Evin anahtarını bir pandatif kutusuna yerleştirmişti. Ayhan Hanım'ı kapıda karşılayacak, önce anahtarı kendisine verip evinin kapısını açmasını isteyecek, sonra salonun ortasında durup Macar ustaların işlediği şöminenin üzerindeki aynaya yaklaştırıp güzel kadını seyredecekti. Sonra saçlarını biraz kenara çekip kolyeyi yeniden boynuna takıp gerdanının sıcaklığına bir küçük vuslat öpeceği bırakacaktı. Evet, Ayhan Hanım bugün rüya gibi bir akşamı seyretmeye gelecekti. Birbiri ardınca kapanan perdelerin arasından yan yana kandilliği, göksuyu, kanlıcayı, istinyeyi arayacaklardı. Adnan Bey Yeniköy sahillerine doğru yürüdü. Delikanlık günlerinde arada bir dinlenmeye geldiği lokantanın önündeydi. Udi Aleko, lokantanın denize uzatılan yeri verandasındaydı. Kendisini ziyarete gelen dostlarına akşamın henüz başlayan alaca serinliğinde son günlerin dillerinden düşmeyen hüzzam şarkısını söylüyordu. Akşam dönüşü geçtim o hülyalı bağından.